Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca elbette hepsinden kurtulmak mümkün değil de mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şivi Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız, günaydın. Bugün tatlı bir şey konuşacağız. Tatlı yiyeceğiz, tatlı konuşacağız ama aslında konunun hiç tadı yok. Doğrusunu isterseniz senin o sosyal medyada da bir dönem benim de paylaştığım, herhalde 2 yıl önce o başlıkta bir yayın yapmıştık. Bir minibüs var eski. Gittiğime bakma hiç halim yok yazıyordu üzerinde. Aslında biz de gittiğimize bakmayın hiç halimiz yok diye konuşacağız ama pekmezden bahsedeceğiz bugün. Aşağıdan 3 noktaya dokunabilir mi Periskop izleyicileri? Şu yayını paylaşsınlar. Ben de aynı şeyi sosyal medya Twitter üzerinden yapayım. Diğer dostları da çağıralım. Herkes burada olsun. Hep beraber oturup konuşalım. Hepimize pekmez lazım çünkü. Türkiye çok acı günlerden geçiyor. Şimdi içinizden pek çoğu diyecek ki yani şu yaşıma geldim zaten acı olmayan günden geçtiğimizi görmedim. Hiç kimse de ne kadar mutluyuz, delirmek üzereyiz falan demedi bu ülkede. Doğru ama mesela dün Van'da insanların bir minibüsün üzerine çığ düştü ve 5 ölü var. 5 kişi hayatını kaybetti. Bu bunca yıldan sonra aslında her kişi aynı çileyi yaşayan bir yerde. Van'da, Van'ın ilçelerinde hep yaşanan bir sıkıntının içinde sadece görünen bir ölüm. 5 kişiden bahsediyoruz. 5 insandan. Ve biz depremlerle yatıp kalkıyoruz. Depremlerle uyanıyoruz. Depremlerle yatıyoruz. Manisa'da bir deprem daha oldu mesela. İzmir'den bile hissedildi. Çok ağır üstelik. Ama hani sadece şuna odaklanmış durumdayız. Oh çok şükür can kaybı yok. Doğru. Çok şükür can kaybı yok da. Ama yaşadığımız belki şu son 15 günde ya da ocağın başından beri 2020'nin başından beri yaşadığımız irili ufaklı binlerce depremin içinde hiç kimsenin şunu dediğini duydunuz mu siz? Oh korkmayın zaten ölüm yaralanma olmayacak çünkü biz hazırız. Çünkü biz hazırız. Bunu diyen var mı içinizde? Duyan var mı? Yok değil mi? Asıl sorun da bu. Burada 4,5 yıldır yayın yapmaya başladığımız ilk günden beri çok sıkça medya konuştuk. Hatta içinizden bazıları ilk sene çok fazla yapıyorlardı. Doğru takvimi değiştirmeyi unuttum değil mi? Değiştiririz onu, o sorun değil. O zamanlar çok sık gelirdi bu eleştiri. Ya gazeteciliği çok konuşuyoruz biz. Hatta bu iş öyle bir hale döndü ki sanki gazetecilik en önemli şeymiş gibi davranılıyor. Hayır değil. Orada anlatmaya çalıştığım şey şuydu. Medyanın bir ülkede bağımlı, bağlı hale gelmesi, özellikle iktidardan korkarak yazıp çizmeye başlaması ya da yazıp çizmekten vazgeçmesi insanların hayatında çok daha önemli sıkıntılar doğurabilir. Nedir onlar? Gerçeği öğrenememek. En ağırı bu. Kuşkusuz en acısı bu. Gerçeği öğrenememek. Ama bir yandan da manipülasyon var. Yani sizin bildiğiniz, gördüğünüz, konuşmanız gereken şeylerden sizi uzaklaştırmak, gündemi daha önemsiz bir hale getirmek, hatta gündemi öyle bir noktaya taşımak ki geldiği yerde insanların aslında hiçbir şeyle ilgilenmemesi, çok sıradan şeyler yaşıyor hale gelmesi. Oysa bizim ülkemiz bunu kaldırabilecek bir ülke değil. Dedim ya, pek çoğunuz mesela dün gece erken yatanlar, bugün düşen bu çığdan haberdar değiller. Onlar kalktılar belki ilk kez, belki ilk kez bu yayında duyuyorlar. Yani şu yaşanıyor insanlar için. Gece yattıkları ülke, sabah kalktıkları ülke değil aslında. Hep değişiyor, hep dönüşüyor. Evet, tarihsel gelişim, dönüşüm önemli bir şeydir. İnsanlar böyle ilerler, insanlık böyle ilerler. Ama bir yandan da temel gerçeklikler vardır. Biz bunlardan kopuyoruz, giderek daha fazla kopuyoruz. Dün aslında bir gün öncenin yayın konusuydu. Bazen söylemediğime çok üzülüyorum ama sonradan da şunu düşünüyorum. Ya biz bunun örneklerini zaten yaşadık. Yarın da yaşayacağız. Değişmeyecek ki. Hiçbir şey fark etmeyecek. Ukrayna'ya beraberinde götürdüğü uslu hanımlarla, uslu beylerle ki fotoğraflar paylaşıldığında görüyorsunuz. Gerçekten bu nitelemeyi çok hak eden insanlar. Hepsi. Herkes tüp gaz gibi oturuyor uçakta. Tüp gaz gibi yerler belli. Bazıları çıkabiliyorlar öne. Bazıları çıkamıyor. Bazıları görünmemeye çalışıyor. Arkaya sotalanıyor falan. Ulan çok üst üste geldik be. Yani bir acayip durumdayız. Boş ver bu sefer görünmeyelim falan diye. Ukrayna'ya beraberinde götürdüğü uslu hanımlar, uslu beyler Rusya ile İdlib üzerinden yaşanan gerilimde gelinen son noktayı dinlediler. Denildi ki, yayının ikinci bölümünde göstereceğim size. Rusya ile anlık öfkeyle bir ilişki kurmayız. Ne demek anlık öfkeyle ilişki kurmak? Yani önce oturur konuşuruz, önce düşünürüz, ondan sonra atılması gereken adımları atarız. Elbette vermemiz gereken tepkiyi veririz ama tepkiyi verirken ölçülülük içinde davranırız. Dün sabah biz yayındayken yaşandığı için ben izleyemedim, dün gece gördüm. Parça parça izleyebildim onu da. İsmail Küçükkaya'nın konu eski başbakan Ahmet Davutoğlu'ymuş. Gelecek Partisi'nin genel başkanı. Kendisi biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanlığını yapmış, başbakanlık yapmış. Tayyip Erdoğan'ın dış politika danışmanlığını hem başbakanlığı döneminde hem cumhurbaşkanlığı döneminde yapmış bir isimdir. Türkiye'yi yönetti ve bugün yaşanan Suriye kriziyle ilgili olarak kendisine haklı olarak sorulan soruya, yani benim tek başına yaptığım bir şey yok, ben günah keçisi haline getiriliyorum minvalinde bir yanıt veriyor. Ama bakın tam da bugün o uçakta uslu hanımlara, uslu beylere aslında düşen, gazeteci olarak düşen ama onların hiçbiri gazeteci olmadığı için sormakla kendilerini yükümlü hissetmedikleri soru tam orada yerine geliyor. Bir dakika ya, biz bundan 9 sene önce Rusya ile yaşadığımız krizde uçağın vurulma talimatını, Rus jetinin vurulma talimatını kim verdi, öncelik savaşı yaşamadık mı? Yaşadık. Herkes bas bas bağırıyordu. Talimatı ben verdim. Hadi oradan ulan ben verdim. Sen kimsin be düdük? Ben verdim falan. Millet birbirine bağırıyordu. Sonra Ahmet Davutoğlu'nun haklı bir hatırlatması var orada. Diyor ki ben bu konuyla ilgili önce bir ne olduğuna bakın demeye kalmadan Cumhurbaşkanlığından açıklama yapıldı. Talimatı biz verdik. Rus uçağı düşürüldü. Hatırlayın, burada size o süreci anlatmıştım. Birebir yaşayan bir insan olarak. Rus jetinin düşürülmesi sırasında Anadolu Ajansı'ndan önce açıklama yapmıştı Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı, Kozmos İletişim Başkanlığı, Kainat İletişim Başkanlığı. Öyle çünkü o insanlar. Ama bugün geldiğimiz yerde 9 yılda devlet aklının ilerlediğine mi sevineceğiz, yoksa o gün söylenen yalanlara mı üzüleceğiz? Medya tam burada devreye girer. O yüzden bu kadar uzun süre gazetecilik, medya konuşuyoruz burada. Burası bir medya okuma sözlüğü olsun diye bu yüzden çırpınıyorum. Elimden geldiğince, becerebildiğimce. Çünkü medyanın haberi saklaması ya da çarpıtarak vermesi sizin yaşamınızda çok daha ağır etkiler doğurur. Bir Gün gazetesiyle ilgili kampanyada dün burada bir duyuru yaptım. Bir Gün'ün abonelik kampanyası var. Abone olmak lazım. Çünkü bağımsız gazeteciliği korumak, yani birilerine dayanmadan sadece gerçeğin etrafında gazetecilik yapan insanları korumak medya için değil, daha çok halk için gereklidir. Çünkü eğer siz özgür haber alma hakkınızdan vazgeçerseniz beyninizi dolduracak bir şeyler ortaya çıkacaktır. Çıktı. Dün 30 yıllık gazetecilik hayatımda gördüğüm en büyük yalakalığa şahit oldum. Gördüğüm en büyük yalakalık. Bakın bunu kesin olarak söyleyebilirim. Geçmişte pek çok taklacılık gördüm. Birebir şahit oldum. Bakanların, başbakanların, cumhurbaşkanlarının önünde yerlere yatan, takla atan insanlar gördüm. Ama bu kadar büyük yalakalığa hiç şahit olmadım. Neden biliyor musunuz? Dün içinizde görenler var, görmeyenler var. Tayyip Erdoğan uçaktaki uslu hanımlara, uslu beylere tabii mevzu geliyor çünkü tıkanıyor. Bir yerden sonra sorabilecek soru yok. Soruyorsun İdlib, ya o konuda işte öfkeyle kalkan zararlı oturur, abarak gubarak. Ekonomi işte az veren candan çok veren maldan. Böyle atasözleri eşliğinde saçma bir muhabbet dönerken koronavirüs konuşulmaya çalışılıyor. Çünkü dünyanın gözü kulağı orada. Deniyor ki siz nasıl korunuyorsunuz? El cevap hemen deniyor ki ben ağırlıklı olarak Erzurum'dan gelen dut pekmezi içiyorum. Her sabah bir kaşık. Çünkü kan yapıyor. Bakın bu söz uçak inip duyulduktan sonra 11 dakika sonra, sadece 11 dakika sonra önce CNN Türk'ün internet sitesi başlıyor. Hemen dut pekmezinin faydaları. Sonra ardı ardına yardırmaya başlıyor bütün iktidar medyası. Pekmez süper şey ya. Ya dut pekmezi var ya, ölümden başka her şeye çare. Hocam Japonlar dut pekmezinin peşindelermiş, bunu verin bize, biz size 600 ton altın veriyoruz diyorlarmış. Yalanın bini bir para. Uçtukça uçuyor insanlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü burada güvendikleri bir şey var. Bu haberin yayılma hızı geçmiştekinden daha kuvvetli artık. Yani siz gerçeği konuşmak yerine onun yerine koyabileceğiniz başka bir şeyle insanların önüne çıkabilirseniz eğer, o zaman istediğinizin üzerinden hareket ettirebilirsiniz. Yani insanları İdlib konuşturmaktan uzaklaştırıp onun yerine dut pekmezini hayatlarına sokabilirsiniz. Şu soru haklı bir sorudur. Şu anda biz de burada öyle yapmıyor muyuz? Hayır, biz dut pekmezinin neden bugünün gazeteciliği için bir turnusol kağıdı haline geldiğini konuşuyoruz. Bu örneği unutmayın diye. Aklınıza hep bu gelsin. Hep. Çünkü bütün bunlar konuşulurken Türkiye'de yaşanan 152 yıllık bir kurumun üzerinden yapılan büyük bir dolandırıcılık, üstelik devletin dolandırılması hikayesi perdeleniyor. Bu konuşulmuyor ya. Söyledim ya, ekrana çıkartabildikleri yalakalarını en fazla şunu söyletebiliyorlar. Tamam, konuşalım ama şimdi değil. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günler. Tam da bunun için konuşmamız lazım. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerin kuruluşudur Kızılay çünkü. Onun üzerinden yapılan 8 milyon dolarlık bir vergi kaçakçılığı, üstelik bunun iktidar tarafından desteklenen vakıflara çatır çatır aktarılması tam da bugünün sorusudur. Bugünün sorunudur. Biz bunu konuşmazsak neyi konuşacağız? Ve pekmez burada her şeyi açığa çıkartan en tatlı unsur oldu. Çünkü iktidar böyle koştur koştur devam ederken bir insanın sözlerini görmezden geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Kızılay'da yapılan hikayenin, Kızılay üzerinden Başkent Gazı'nın Ensar Vakfı'na bağışıyla yürütülen bu hikayenin bal gibi, buz gibi, boru gibi bir vergi kaçakçılığı olduğunu söyledi. Diyebilirsiniz ki bütün muhalefet partisi genel başkanları söyledi. Ne var bunda? Bakın, Kemal Kılıçdaroğlu burada yayında benim çok sıkça eleştirdiğim bir lider. Neden? 1. Muhalefetin yeterince aktif olmadığını düşünüyorum Türkiye'de. 2. Muhalefetin bazı politikalarının toplumu harekete geçirmek konusunda çok cılız, çok çelimsiz ve aslında çok çekingen olduğunu düşünüyorum. Tam tersine toplum daha çok aktive edilmeli muhalefet tarafından. Ama şu hakkı her zaman teslim ettik. Kemal Kılıçdaroğlu bir hesap uzmanı. Bir hesap uzmanı. Bunun altını çizeceğiz. Yani ömrünü bu işe vakfetmiş bir insan. Vergi nedir? Kim kaçırır? Hangisi kaçırmaktır? Hangisi kaçınmaktır? Hayatımıza sonradan giren o vergiyi peçeleme hikayesi nedir? Bütün bunları anlatabilecek en güvenilir insanlardan biri. Muhalefet Partisi liderliğini bırakın. Hepsini bir kenara koyun. Mesela bugün Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvil kendisiyle dün grup toplantısından sonra görüşmüş. El ele fotoğraflarını koymuşlar. Onu sordum, bunu sordum falan filan diye. Ama Kızılay konusu yok. Niye biliyor musunuz? Çünkü Abdülkadir de benim bildiğim gerçeği biliyor. Bir hesap uzmanı eğer size vergi kaçakçılığından bahsediyorsa bilin ki o devletin kör kuruşunun peşindedir. Bunu siyasi görüşünün ne olduğu önemli olmadan söylüyorum size. Çünkü o kadar zor bir süreçten bahsediyoruz ki hesap uzmanları, ya şuradan biliyorum kusura bakmayın, ha benim alanım ekonomi değil, benim alanım gerçekten ekonomi. Bak orada duran diploma var ya, o hesap uzmanlığına açılan bir yolun da öncüsü aslında. Ben becerebileceğime hiç inanmadım. Çünkü gerçekten çok ağır bir çalışma. Türkiye'de işinin göz bebeği insanlardan bahsediyoruz. Bakın farklı kanatlardan, farklı ideolojik görüşlerde insanlardan bahsediyorum. Ama bu insanların uzmanlığını hiç kimse sorgulayamaz. Hiç kimse. Asla. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada söylediği söz hepimiz için en az eski Kızılay başkanlarının söylediği kadar teminat olmak zorunda. Türkiye'de çok ciddi bir vergi kaçakçılığı yapıldı. Üstelik bunu 152 yıllık hepimizin göz nuru bir kurum Kızılay üzerinden yaptılar. Gözümüzün içine baka baka yaptılar hem de. Ve utanmadan günlerdir hala konuşuyorlar. Utanmadan ikinci küfür vakası yaşatılıyor Türkiye'de. Hangisi? Bu milletin dına koyacağız diyen herifin ardından bu kez de bu haberi soruşturan gazeteciye, haberi ortaya çıkartan, çünkü kendi kurumu bundan en çok zarar görenlerden bir tanesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve onun danışmanına ana avrat küfreden bir adam açıkça ifşa edilmesine rağmen konuşulmuyor. Konuşulmuyor. Ve daha ötesi, tam da Lüks Turna Rumuzlu izleyicinin yazdığı gibi, bununla ilgili anayasal protesto hakkını kullanan insanlar polis şiddetine uğruyor. Ve ortada öyle bir gerçek var ki basbayağı bir dolandırıcılık hayatımızda kabul edilebilir nitelikte gibi oturtulmaya çalışılıyor. Hayır. Hayır. İşte medya burada işe yarar. O haber doğru verilmezse, hatta haber hiç verilmezse biz hayatımızı pekmez gibi şeylerle doldurmak zorunda kalırız. Bugünün örneği pekmez. Yarın başka bir şey olacak. Ama şöyle kötü bir haberim var. Bugünün yalakalarına, yarın ben de büyük yalaka olacağım ama bakalım dur neler yapacağım diyenlere çok kötü haber. Çıta artık gerçekten en dış katmana kadar geldi. Egzosferde şu anda. Önceden böyle hani atmosfere hemen tırmandıktan sonra stratosfer düzeyinde duruyordu. Şu anda egzosferde. Yani bizden baktığınız zaman görebilecek uzaklığı geçti. 400 ile 600 kilometre ötede gökyüzünde. Çıtayı oraya bir yere koydular. Ağzından çıkan sözü 11 dakika sonra internet sitelerine yığarak yepyeni bir rekora imza attı Türkiye'de Yalaka gazeteciler. Gazeteci değil hiçbiri. Hiçbiri. Çünkü bu sorular konuşulurken açıkça şu cümle kurulmak zorunda. Evet, siyaseten bu iş çok eleştirildi. Siz Cumhurbaşkanı'na Kızılay'ın sorulduğunu duydunuz mu? Kaç gün oldu biz bu skandalı yaşamaya başlayalım? Hadi konuşalım. Kaç gündür Kızılay skandalı hayatımızda? Neredeyse bir haftadır, değil mi? Cumhurbaşkanı bu arada yolculuklar yaptı. Uslu hanımlar, uslu beyler yanına dizildi. Tüp gaz gibi oturdular hepsi. Niye konuşulmadı bu konu? Oysa bal gibi, buz gibi, boru gibi Cumhurbaşkanı bu işin bir tarafıdır. Niye? Kızılay'ın başındaki zatı oraya oturtan insandır. Bu bir. İkincisi, bahsedilen vakıflardan, hani son düzlükte giden Amerika'da yerleşen Türkan Vakfı'nda kendi çocuklarının yeri var. Bu saklı gizli bir bilgi değil ki, açık bir bilgi. O zaman bunun bir tarafı. Üstelik Türkiye'de deprem konusu üzerinden insanların iyilikleri, iyi niyetleri sorgulanırken böyle bir haksızlık yaşanmışsa herhalde bu ülkeyi yöneten, üstelik tek başına yöneten kişinin de iki cümle söylemesi gerekir, değil mi? Değil mi? İki, Kainat İletişim Başkanlığından, Kozmos İletişim Başkanlığından tek bir cümle duydunuz mu? Duyamazsınız. Duyamazsınız. Ama bakın şu olabilir. Bugüne çoğu yetiştirememiş. Daha doğrusu uçak üzerinden pekmez haberi birinci sayfalara girmiş. Evet, küçücük de olsa var ama yarın daha da büyüyecek. Hürriyet taklacılığının devamını yapmış. Kaçınılmaz çünkü kendi baş taklacıları uçakta Ahmet Hakan. Hürriyet uzmanlardan görüşler de almış. Evet, dut pekmezi ne işe yarar? Şunu da biliyor bunu yapanlar. Sosyal medya üzerinden görmüşsünüzdür, başladı çünkü. Bana da yazan oldu ya. Bazı muhalif bildiğimiz insanlar da çok tıntınmış. Sebep? Çünkü onlar dut pekmezini sadece karşı oldukları kişi destekliyor diye aşağılamaya çalıştılar. Ya eğer bunu anlıyorsan kafayı sorgulamak lazım. Burada aşağılanmaya çalışılan dut pekmezi değil ki, onun faydaları değil ki. Onun faydaları üzerinden ortaya çıkan yalaka gazetecilik. Bırak da meslektaşlarımı ben eleştireyim, değil mi? Sen bir otur önce. Sen kendi işine bak. Ama meslektaşlarımın burada yaptığı taklacılığı ben eleştireyim. Eleştirmezsen ben bu işi yapamam. Burada sorun şu değil. Dut pekmezi gerçekten işe yarar mı? Vallahi gerçek hekimler sorar. Buna ilişkin çalışmalarını söyler. Ben dün akşamdan beri hekim arkadaşlarımla, tanıdıklarımla bunu konuşuyorum. En fazla söyledikleri, bizim doktor burada mı şu anda bilmiyorum ama ağızdaki haftlara, ağız içi yaralarına iyi geldiği söyleniyor ama eğer bu koronavirüsten bizi koruyacaksa ağzımızı ağda şeklinde kaplamamız gerekiyor diye cevap yazmış bana soruma. İçinizde bunu yapabilecek olan var mı? Yani herkesin böyle Doktor Lecter gibi gezeceği bir ortama hazır mısınız gerçekten? Ağızlar pekmezle kapatılmış. Hatta pestil bağlayalım direkt biz ya. Ciddi söylüyorum bak. Maskeyi pestilden, dut pestilinden yapalım. Eğer bundan koruyacaksa sorun bu değil ki. Dut pekmezi kullanacaksanız kullanın, harlup pekmezi kullanacaksanız kullanın kardeşim. Ama bunu söyleyecek kişi hekimdir. Ve tam dediğimiz yere geliyor. Araçların camına çekilecek filmden, lastik hava basıncına, dut pekmezinden bikini bölgesi yağlanmasına kadar her konuyla ilgili bir ülke yöneten kişi konuşmaz. Bu işin ağırlığı kalmaz o zaman ya. Ne anlatıyorsunuz siz? Şunu da diyebilir insanlar. Ya soru sormuş. Adam soru sormuş. O da cevap vermiş canım. Ne var bunda? Kardeşim bak eksik olan soruyu söylüyorum sana. Eğer sen Kızılay üzerinden o soruyu sormuyorsan senden zaten bir bok olmaz. Soramıyorsan sen zaten korkarak oturmuşsun oraya. O zaman hangi gazetecilikten bahsediyorsun ya? Pekmez bu işin göstergesi sadece. Arkada bir kitap var, gördünüz mü? Kitap değişti. Dün hani size söylemiştim de bir parça ilerleyeyim de ilerledikten sonra hani haksızlık yapmayayım, kitabı görmeden bir şey anlatmayayım diye. Bayat Aç Gocunmasın Hiç, Emin Karaca'nın kitabı. Gazeteci yazar Emin Karaca 50'lerden bugüne kadar edebiyat dünyasındaki kavgaları yazmış. Edebi kavgalar aslında bunlar ama içlerinde öyle ağır ifadeler var ki hani iki çocuk sokakta kavga etse bu kadar basit bir kavga olmaz diyorsunuz. Bir mahalle kavgası olsa bu kadar basit bir kavga olmaz diyorsunuz. Tıpkı bizim medyamızın içinde olduğu gibi. Gerçekten o kadar aşağılık bir ortamda yaşıyoruz ki şu anda. Kelime tam olarak bence bu. Aşağılık. Ortam gerçekten aşağılık. Çünkü bütün bunlar yaşanırken ana muhalefet partisinin lideri bir hesap uzmanı. Şöyle düşünün ya. Ana muhalefet partisinin lideri bir itfaiye eri olsaydı, bir itfaiye uzmanı, yangın uzmanı olsaydı ve ülkede çıkan orman yangınları ile ilgili ona sorulmuş soru olsaydı, verdiği cevabı önemsemez miydiniz? Şimdi niye önemsemiyor kimse? Gerçek alanından bahsediyor adam. Ömrünü vakfettiği alandan. Bu hırsızlıktır kardeşim diyor. Devlet dolandırılıyor. Devlet dolandırılıyor ve bir kez daha altını çiziyorum. Bakın, hangi siyasi görüşten olduğunun önemi yoktur. Hesap uzmanları kurulunda da farklı ideolojiden insanlar olur. Ama hepsinin ortak bir çalışma alanı vardır. Kaçırılan kör kuruşun peşine düşerler. Hayatı size zindan ederler. Gerçekten ederler. Çünkü işleri budur adamların. Ve orada kürsüden bas bas bağıran bir insan dinlenmiyor. Bu konuyu konuşmuyoruz biz. Uçakta tüp gaz gibi yan yana sıralanan ve bundan zerre kadar utanmayan insanlar bu konuyu açmıyor, konuşamıyor. Ama mesela yalakalık olsun diye biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İsmek'te yaşanan skandalı soruyor ve şöyle bir cevap oluyor. Bunu soran kişi ikbalini tamamen Tayyip Erdoğan'a borçlu olan, bugünün iktidarına borçlu olan bir kişi. Bugün bulunduğu konumu. Diyor ki bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Cevap: benim Ekrem İmamoğlu'yla konuşacak karşılıklı bir pozisyonum yok. Yani o kim ki demeye getiriyor. Bu konuda özellikle hanım gazeteciler, sizler ne yaptınız? Buna bakın. Ben yazı yazdım diyor hanımefendi. O zaman diğer hanımefendi arkadaşlarımız da yazmalı. O arkadaşların hiçbiri Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir sapık dangalağın, üstelik dün tekrar derse girerek kız çocuklarının, çocukların evlendirilmesiyle ilgili sözlerine ilişkin tek bir cümle söylemediler. Bir tek kalem oynatmadılar. Tam bugün konuştuğumuz hikaye işte. Pekmez'e geldikten sonra yazması çok kolay. Çok. Pekmez güzellemesi. Hani o ünlü fıkrada olduğu gibi. Padişaha ben zat halinizin soytarısıyım, dal kavuğuyum, patlıcanın değil ki diyen soytarının cümlesini herkes bunu kullanıyor şu anda. Pekmez çok sorunsuz bir alan. Yazarız. Pekmez yazarız ya. Şurada hemen 5 dakika içinde pekmez organizasyonumuzu yaparız. Ağırlıklı olarak Erzurum'dan. Bak, ağırlıklı olarak Erzurum'dan. Sebep? Dutsalcı Erzurum'da yetişmiyor ki. Ya burada sadece unsur katılmaya çalışılıyor haberin içine. Erzurum'dan, yurdun dört bir yanından insanlar bize iyilik için bir şey yolluyorlar. Afiyet olsun. Bunda karşı çıkacak bir şey yok. Benimle birlikte pek çok gazeteci arkadaşım Süleyman Demirel'in kahvaltı sofrasını görmüş insanlarız. Yurdun dört bir yanından gelen şeyler olurdu orada. İşte bilmem nereden tereyağı, bilmem nereden peynir, öbür taraftan zeytin, bilmem nereden bilmem ne reçeli. Bu değil sorun olan. Burada asıl olan pekmezle bile gazeteciliğin içinde bulunduğu balçık durumun ortaya çıkışı. Bugün yayının başlığı pekmezli gazetecilik. Bundan sonra ben böyle kullanacağım. Ciddi söylüyorum. Bundan sonra benim için varsa yoksa bu işin adı pekmezli gazeteciliktir. Artık daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ben yayının başlığında paylaşırken sadece 4 kare fotoğraf paylaşabildim. Kusura bakmayın. En az 10 tane daha var benim elimde bunlarla ilgili. Yalakalıkta yarışan, Cumhurbaşkanı'nın ağzından pekmezin P'si çıktığı anda pekmezin faydaları üzerine haber oluşturmaya çalışan yalakalarla ilgili en az 10 kare daha fotoğraf var. Ama değmez. O 10 kareyi eklediğimiz zaman arada çıkan boşluk bizim gerçek haberleri görmemizi engelleyecek çünkü. Nedir gerçek haber? Türkiye'nin önünde gerçek bir haber var. Kızılay üzerinden bir dolandırıcılık yaşandı. Devlet zarara uğratıldı. Ve bu o kadar ciddi bir zarar, o kadar göz önünde yaşandı ki iktidar partisinin milletvekilleri, onları televizyondan destekleyen taklacı yalakalar bile en fazla şunu söyleyebiliyor. Unutmayın, evet sıkıntı var tamam ama bu dönemde konuşmayalım. Bu dönemde konuşmayalım, biraz daha rahatlayalım, bununla ilgili konuşalım. Nerede insanlar ya? Nerede? Ve kendi alanı, hesap uzmanlığı olan, bu işin ilmini yapmış bir adam oturup konuşuyor. Kimse sallamıyor. Hiç kimse. Gazetelerde bu açıdan yer almıyor haber. Alamıyor. Çünkü biliyorlar ki orada söylenilen şey A'sından Z'sine kadar doğru. Vergiyi kaçırmak deyin, peçelemek deyin, adına ne derseniz deyin. İlk gün sabah burada anlattığım hikaye, hani oturup vergi hukuku çalışıp anlattığım hikaye buydu işte. Ya bunun dolandırılacak bir yönü yok kardeşim. Bak dört başı mamur bir dolandırıcılıktan söz ediyoruz. Eski Kızılay başkanları çıkıp diyor ki kardeşim bizim dönemimizde yapılmadı bu. Şartlı bağış kan üzerinden yapıldı. Bu ancak bu. Ama onun dışında böyle bir parasal kaynağın geçişine biz aracılık edemeyiz. 152 yıllık bir kurumda insanın utanması olur, utanması her şeyden önce. Ama burada asıl olan hikaye utanmak değil. Burada asıl olan hikaye birine yaranmak. Yaranmak için gerekirse Kızılay üzerinden transfer yaparsınız, gerekirse pekmeze takla atarsınız. Ama ortaya çıkan sonuç hep aynıdır. Ne yaptığınız iş gerçektir, ne siz iyisinizdir, ne de gerçekten mesleğinizi hakkıyla yapıyorsunuzdur. Siz yalakasınız. Sadece yalakasınız. Orada durmakla, uçağın içine oturmakla bu iş çözülmüyor. Halkın sorunlarını soramıyorsunuz, anlatamıyorsunuz. Derdiniz bu. Derdiniz bir sonraki seyahati garantileyebilmek sadece. Bu kadar. Koltuklarınıza sahip çıkabilmek. Bu kadar. Ama unutmayın ki o koltuklara sizi oturtan insanlar günü gelip ihtiyaç halinde kullanım süreniz bittiyse sizi oradan şutlamayı da bilirler. İnanmıyor musunuz? Bakın bugün son bir yılın demokrasi kahramanlarına bakın. Hani kendi adına YouTube kanalları kuran, sağda solda bağıran, gazetecilik çok kötü durumda, boka battık falan diyen insanlara bakın. Bir dönem onlar da hepsi çok kudretli insanlardı ya. Atıp tutarlardı televizyonlardan, gazete köşelerinden acayip saydırırlardı. İnsanların akreditasyon kartlarını iptal ederlerdi. Bugün demokrat oldular. Akreditasyon kartlarını iptal ederlerdi. Bugünün kainat, kozmos iletişim başkanının yaptığının aynını yaparlardı. Bugün yoklar. Bir dönem müthiş kaynakları milyarlarca liraya yönetirlerdi. Türkiye'nin abuk sabuk hani başka işi yokmuş gibi getirip başkentinin göbeğine dinozor heykelleri dikerlerdi. Abuk sabuk kapılar yaptırırlardı. Bugün yoklar. Yoklar. Yarın siz de olmayacaksınız. Ve emin olun pekmezli gazetecilik kavramı artık unutulmayacak. Bu saatten sonra bu işin adı budur. Gazeteciliğin adı Türkiye'de artık yalakalıkla değil, pekmezle özdeşleşecek. Bu saatten sonra ben de böyle diyeceğim, hep pekmezli gazeteciliktir bunun adı. Çünkü tak diye söyleneni şak diye yapan adama, kadına gazeteci denmez. Onun başka bir ismi var. Ama sizin yaptığınız sadece ve sadece yalakalık. Çünkü çok iyi biliyorsunuz ki bunlara bile sizinle birlikte yalakalık yapacak, sizin treninize binecek insanlar, taraftarlar bulacaksınız. Sosyal medya üzerinden örgütlenecek insanlar. Diyecek ki ne var ya, dut pekmezi çok iyi bir şeydir. Kötü bir şey demedik ki. Ama gazetecilik dut pekmezinin içinden çıkıyorsa elle tutulur bir yanı kalmıyor. Niye biliyor musunuz? Gazete kağıdının üstünde pekmez damladığı zaman okunmaz hale geliyor çünkü. O leke gazeteyi okunmaz kılıyor. Televizyon ekranına bulaştıysa çok daha riskli. Ama en ağırı kendine gazeteciyim diyen insanlar eğer ağızlarını pekmeze buladılarsa bir süre konuşmaları çok zor. Niye? Türkçe'de çok güzel bir ifade vardır. Susan insanlar için dut yemiş bülbüle döndü derler. İçindeki şekerin yoğunluğundandır o. Kuşa eğer böyle bir şey verirseniz yapıştığı için konuşamaz. Tıpkı bugünün medyası gibi, bugünün yalaka medyası gibi, bugünün pekmezli gazetecileri gibi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Biz hayata aynı yerden bakmayacağız. İlk günden itibaren de söylüyoruz. Herkesin aynı şeyi düşündüğü bir ülke dünyanın en tatsız, en sıkıcı, en kötü yeridir çünkü. Bizim aynı ülke için farklı hayallerimiz var. Ama ülkenin iyiliği için, bu ülkede yaşayan her insanın iyiliği için, 83 milyon insan için, hepimizin iyi yaşaması için. Biz bunu istiyoruz. Biz aynı cümleye inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 97 yıllık bir cumhuriyet yaşamak zorunda. Ve biz birlikte bu cumhuriyeti yaşatacağız. İkincisi, üçüncüsü, beşincisi aklımızdan geçmedi bizim ya. Bugüne kadar hiç olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Gevşek değiliz biz. O zaman birbirimizden korkmayacağız. Birbirimizden korkmadan konuşacağız. Ölçü, küfretmemek, hakaret etmemek, birbirimizi tehdit etmemek. Bu kadar. Onun dışında konuşamayacağımız konu yok. Birbirimizi ikna etmek zorunda falan değiliz. Ama yaşadığımız gerçeği açıkça, dürüstçe ve net şekilde ortaya koymak zorundayız. Bu yayın sürsün. Çok güzel. O zaman ben de bir destek olayım ama nasıl olayım? Şöyle, patreon.com bu yayını destekleyebileceğiniz ilk mecra. Patreon.com. Orada Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. YouTube'u açın. Arama çubuğuna Ünsal'ın yazın. Büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz. Benim kanalımdasınız. Abone ol tuşu var, gördünüz mü? Heh, onun yanında bir de katıl tuşu var artık. Katıl tuşundan 3 ayrı seviyede bu yayını maddi olarak destekleyebilirsiniz. İsterseniz aylık ücretler üzerinden. Yandaki zile de dokunacak olursanız o aynı zamanda yayınlar başlamadan haberdar olacaksınız demektir. Bu kadar mı? Hayır. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim ben size. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi. Bundan sonra da hiç değişmeyecek. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.